Ayrım 14.
Martolosların, Oskofların, Morlakların, Haydutların arasından nasıl geçilirdi? Madem ki padişah henüz Rumeli'ye geçmemişti. Artık bu yaz büyük ordu gelmeyecek demekti. 40 yıldır düşman karşısında saç sakal artan Mahmut Ağa, çok güvendiği genç kumandanını yine biraz acemi buluyordu. Allah büyüktürle iş bitmezdi. Sıkılarak böyle bekleyip durmaktan ne çıkar dedi. Barhan Bey güldü. Merak etme Mahmut Ağa, Allah büyük. Ama Allah büyük diyorum ya. Tam bu sırada kapıdan kısa boylu, pala bıyıklı, tıknaz bir çavuş girdi. Beyim dedi, sağ kuledeki nöbetçi uzaktan bir kervan gördüğünü haber verdi. Gittim baktım, pek kervana benzetemedim. Galiba asker. Çok mu? 300-400 kişi kadar. Mahmut Ağa, haydutlar olmalı diye mırıldandı. Dayandığı pencereden hızla doğrulan Barhan Bey, bakalım dedi. Odadan fırladı, mazgallardan sızan hafif bir ışıkla aydınlanmış dar merdivenleri üçer üçer atladı. Mahmut Ağa ile çavuş da arkasından koşuyorlardı. Kuleye çıkınca sabah güneşinin henüz dağılmadığı hafif sislerle örtülü ufka dikkatle baktı. Şövalyeler dedi, bizi kuşatmaya geliyorlar. İyi görmeyen Mahmut Ağa sordu, nereden anladınız? Mızraklarından, bayraklarından, yanlarında iki de top var. Şimdi ne yapacağız? Allah büyük, acele yok, düşüneceğiz. İki saat sonra şövalyelerin gürültücü ordusu kaleyi iyice sarsmıştı. Barhan Bey demir kapıyı kapattı. Savunmadan başka çare yoktu. Çünkü kalenin girişi çok dardı. Dışarı çıkmaları olanaksızdı. Hafif bir yaylım ateşi bile buradan kimseyi çıkartamazdı. Herkes silah başında tetik duruyor. 20 kişi hiç dinlenmeden palanganın iç avlusundaki büyük dibekte evvelce hazırlanmış kömürleri dövüyordu. Bu kömürlerin dövülmesi bitince kumandan cephaneliği açtırdı. Kapının önüne gelen ilk 12 çuvalın üst tarafından bir karış kadar barut aldırdı. Başka bir çuvala koydurdu. İçlerinden barut alınan çuvalların üst taraflarını da dövülen kömür tozlarıyla doldurttu. Ağızlarını yine eskisi gibi bağlattı. Sonra sarnıcın başına koştu. Yanından hiç ayrılmayan genç yardımcısına, "Benim odamda kapının arkasında iki büyük kutu var. Haydi çabuk onları getir," dedi. Yukarıdan koşa koşa gelen süvari subayı Mahmut Ağa komutana yaklaştı. "Hücum başlayacak beyim. Emret topları dolduralım." "Hayır, toplara gerek yok. Onlar toplarını kurdular. Kursunlar. E biz ne yapacağız?" "Bekleyeceğiz. Gazilere söyle ben yukarıya gelinceye kadar ateş etmesinler. Baş üstüne." Mahmut Ağa ayrılmadan yardımcısı kutuları getirdi. Barhan Bey kendi eliyle kutunun birini açtı. Sarnıca boşalttı. "Bu siyah bir tozdu. Silahtara, elinizdekini de git kuyuya boşalt," dedi. Sonra anlamadan bakan Mahmut Ağa'ya güldü. "Artık serbestçe vireyi konuşabiliriz." "Ne, vireyi mi?" "Evet, sahi mi söylüyorsunuz beyim?" "Sahi ya, cephaneliğimiz barut dolu, silahlarımız mükemmel, gazilerimiz hazır, 3 aylık yiyeceğimiz de var, biz nasıl teslim oluruz?" "Kalede kimse buna razı olmaz beyim." "Nene gerek, sen şimdi benimle beraber gel, yukarı çıkalım." Barhan Bey gülümseyerek bedenlere çıkan taş merdivene doğru yürüdü. Biliyordu ki Türk askeri çok saygılıdır. Kumandanları ne söylerse hemen yaparlar. Fakat yalnız bir emre karşı saygı göstermezler. O da teslim emridir. Türk ölmeyi, teslim olmaya tercih eder. Evet, vireye kimse razı olmayacaktı. İçinden ama kandırırım dedi. Kalenin üstüne çıkınca Mahmut Ağa'ya döndü. Subayları, bölükbaşıları, çavuşları çağır. Buraya gelsinler, kendileriyle konuşalım. Haydi emrini verdi. Sonra kale süvarilerini dolaştı. Diz çökmüş dışarıya bakan askerlerin sırtından şövalyeler ordusunu inceledi. 300 kişiden fazlaydılar. Formaları, silahları çok güzeldi. Hiç çapulcuya filan benzemiyorlardı. 2 dakika sonra zırhlarını giymiş tolgalı subaylar çavuşlar etrafına toplandılar. Barhan Bey bir elini padişahın son defa bağışladığı değerli kılıca dayamıştı. Ağır, yiğit bir sakinlikle ağlar dedi. Görüyorsunuz kaleyi saranlar bizden çok. Belki bizim 2 mislimiz. Savunmada kalsak 3 aylık yiyeceğimiz var. Çok dayanamayız. Halbuki bu sene bize yardım gelmesinin imkanı yok. Dışarı da çıkamayız. Niçin? Niçin diye mırıldandılar. Bakınız niçin. Bu kaleyi biz yapmadık. Vaktiyle düşmandan bireyle aldık. Düşman galiba burasını yalnız savunma için yapmış. Çünkü hem kapısı çok dar hem de bir meydana doğru açılmıyor. Kapının karşısındaki şu gördüğünüz tümsekte 50 kişi yaylım ateşi açsa dışarı kimse çıkamaz. İhtiyar Mahmut Ağa titriyordu. Biz teslim olmayız dedi. Hayır, teslim olmayacağız. Vuruşmak için bir meydan bulacağız. Buna razı mısınız? Razıyız, razıyız. Bana güveniniz var mı? Var, var. O halde ben düşmanla Vire'yi konuşacağım. Amacım teslim olmak değil, savaşmaktır. Varın yoldaşlara söyleyin. Sakın yanlış fikirlere kapılmasınlar. Benim emrimden dışarı çıkmasınlar. Baş üstüne, baş üstüne diye ayrılan subaylar, bölük başılar siperin arasındaki askerin yanına koştular. Mahmut Ağa Barhan Bey'in yanında kaldı. Tercümanı çağırttılar. Sinirli adamlarla kapının üstündeki yüksek sipere gittiler. Barhan Bey tercümana, "Sor bunlara ne istiyor bizden?" dedi. Tercüman bağırdı. Şövalyelerin saflarından gayet düzgün bir Türkçe ile cevap verdiler. "Bu kaleyi istiyoruz. Teslim etmezseniz zorla alacağız." Artık tercümana lüzum kalmadığını gören Barhan Bey bağırarak kendi konuşmaya başladı. "Peki kaleyi size bırakalım, Vire'yi konuşalım." "Konuşalım. Biz burada 150 kişiyiz. Hepimiz savaşçıyız. İçimizde çoluk çocuk, kadın ihtiyar yok. Siz hücumla bu kaleyi bizden alamazsınız. Cephaneliğimiz ağzı ağzına barut dolu. Erzakımız var. Silahlarımız mükemmel. Adamlarımızdan birini gönderin, içeri girsin. Biz de size bir rehin veririz. Adamınız cephaneliğe silahlarımızı, askerlerimizi gözüyle görsün. Yalan mı söylüyoruz, doğru mu anlasın. Sonra Vire'yi konuşuruz." Aralarında bu teklifin tercümesi biraz uzun sürdü. Şövalyeler kabul ettiler. Kapıdan silahsız bir düşman askeri içeri alındı. Bir süvari de rehin olarak dışarı verildi. Barhan Bey kendi eliyle bu askere kalenin her tarafını gezdirdi. Dolu cephaneliğe topları, silahları, askeri ayrı ayrı gösterdi. "Haydi yiğidim, git kumandanlarına gördüklerini aynen söyle," dedi. Bu asker dışarı bırakılarak verilen süvaride içeri alındı. Yarım saat geçti. Barhan Bey siperde bekliyordu. Henüz cevap verilmemişti. 10 dakika daha geçti. Deminki Türkçe ses ansızın sordu. "Vire için şartlarınız ne?" Barhan Bey bağırdı. "Biz 2 senedir burada bekliyoruz. Artık ordumuzun gelmeyeceğini anladık. Bize izin verin. Silahlarımızla dışarı çıkalım. Atlarımızı, cephanelerimizi, erzakımızı size bırakacağız. Aşağıya, memleketimize doğru çekilip gideceğiz." Şövalyeler bu teklifi kısa bir görüşmeden sonra kabul ettiler. Cephaneler, toplar, atlar, erzak ellerine geçtikten sonra savaşa saldırmaya ne gerek var? Zaten bu 150 Türk yolda açlıktan ölecekti. Tatay'a kadar yollarda binlerce hartolos kaynıyordu. Kaleyi bırakmak süvarileri için mutlaka ölüm demekti. Fakat Barhan Bey'in sesini yine duydular. "Vire'yi bozmayacağınıza nasıl teminat verirsiniz?" Şövalyeler namusları üzerine söz vermek istediler. Barhan Bey bunu yeterli görmedi. Onlar gerçekten Vire'yi bozmayı düşünmüyorlardı. Türklerden zorla savaşarak kale almanın ne zor şey olduğunu hepsi bilirdi. "Nasıl teminat isterseniz veririz," dediler. Barhan Bey istediğini söyledi. "Biz 150 kişiyiz. Siz 300'den fazlasınız. Önce 2 bölüme ayrılınız. Bir kısmınız bütün silahlarını öteki kısmına versin. Silahlarımızın adedi eşit olsun. O zaman emniyetle kapıdan çıkarız. Sonra biz çıkınca önce silahlılarınız, sonra silahsızlarınız kaleye girsin. Biz size birçok cephane top bırakıyoruz. Siz de toplarınızı içeri alın. Yalnız şu karşıdaki tepelere varıncaya kadar kaleden dışarı çıkmayacağınıza söz veriniz." Bu teklifin tartışması da epeyce sürdü. Vire'yi zaten bozmasını hiç düşünmeyen şövalyeler bu garantiyi vermekte bir sakınca görmediler. Sert kumandanlarla askeri ikiye ayırdılar. Bir kısmını silahsız bıraktılar. Kalenin açılan kapısından yaya olarak en önde Barhan Bey çıktı. Arkasından tüfekleri, okları, kalkanları, tolgaları, zırhları parlayan kaplan postlarına bürünmüş 150 savaşçı göründü. Silahların, kılıçların şakırtısından başka hiçbir ses işitilmiyordu. Kapıdan 200 adım kadar uzaklaştılar. Düşman askeri boş kalan kaleye sevinç naraları, zafer hurraları atarak giriyorlardı. Hemen burcun kulesine bayraklarını çektiler. Çifte katırlara yüklü toplarını da dar kapıdan soktular. Dışarıda yalnız ağırlıkları, cephaneleri, yük hayvanları kalmıştı. Barhan Bey ansızın haykırdı. "Mahmut Ağa, çabuk tümseyi tut." Kaleden 50 kişiyle bir anda kopan Mahmut Ağa kale kapısının ta karşısındaki tepeye fırlayıverdi. Barhan Bey'in kumandanı ise yalın kılıç 40 kişide sol taraftaki çığlıkların kenarında duran düşman cephanesinin yük hayvanlarının üstüne canlı bir çığ gibi düştü. Kaleyi alan galipler aman verdikleri mağluplarının bu garip hareketlerinden önce bir şey anlamadılar. Ne oluyor diye bedenlerden bakışıyorlardı. Türkçe sordular. "İşte biz kalenin içindeyiz. Neden gitmiyorsunuz?" Barhan Bey'in kahkahası cevap verdi. "Sizi kuşattık. Hemen teslim olun." Derin bir sessizlik. Sonra müthiş bir uğultu. Bedenlerin siperlerinden koşuşmalar, küfürler, kumandalar. Barhan Bey'in bulunduğu tarafa oklar atılmaya başladı. şaşkın galipler dışarıdaki ağırlıklarının, cephanelerinin zapt olunduğunu, yük muhafızlarından kesilmeyenlerin bağlanarak esir edildiklerini görünce bütün bütün şaşırdılar. Kale kapısından dışarı atılmak isteyenleri tümsekteki Mahmut Han'ın süvarileri okla kurşunla birer birer deviriyordu. Gürültü içinde Barhan Bey'in sert sesi tekrar işitildi. ''Bre şövalyeler, yazık size. Son kurşunlarınızı atıyorsunuz. Cephanelerinizi zapt ettim. Sonra ne yapacaksınız? Tüfekleriniz ellerinizde çoban sopası gibi kalacak. Bu dar kapıdan çıkamazsınız. Kim isterse denesin. Gelin teslim olun. Vire'yi konuşalım.'' Yavaş yavaş silah sesleri kesildi. Ama bir cevap çıkmadı. Bir dakika önceki galiplerin bu acıklı, bu şaşkın sessizliğine parça parça cevap verir gibi Barhan Bey aralıklı narasına devam etti. ''Bıraktığım toplar boştur. Cephanelikte barut diye adamınıza gösterdiğim çuvallar kömür tozu doludur. İsterseniz gidip bakın. Kuyu ile sarnıcın suları da zehirlenmiştir. İsterseniz alınız bakınız. Ölmek isterseniz bir damla tadınız. Şimdi vireyi reddedip teslim olmazsanız 3 gün sonra susuzluktan öleceksiniz. Yahut yine teslim olacaksınız. O zaman aman vermem. Düşünün taşının, avcumuzun içindesiniz. Bir yere kaçamaz kurtulamazsınız.'' Kalede bir gürültüdür gidiyordu. Dar kapının önünde zırhlı oklar, çatal kurşunlarla yaralananlar acı acı inliyorlardı. Süvariler de koşuşuyorlar, topları yerlerinden oynatıyorlar, eğilip sinirli korkunç gözlerle aşağıya deminden vire ile bıraktıkları müthiş mağluplarına bakıyorlardı. Bir saat sürmedi. Kalede akıl, muhakeme, şaşkınlığa galebe çalar gibi oldu. Sarnıçla kuyunun simsiyah suyunu, cephanelikteki açılan çuvalların kömür tozlarıyla dolu olduğunu gören şövalyeler durumlarının ümitsizliğini kabul ettiler. Su yoktu, barut yoktu. Kalenin dar kapısından çıkmanın olanağı yoktu. Öyle korkunç bir kündeye gelmişlerdi ki artık pes demekten başka çare yoktu. Biraz önce şövalye saflarının arasından bedenlere teslim teklif eden Türkçe ses, bu sefer bedenlerden aşağıya pusulara yatmış yeni kuşatıcılara haykırdı. ''Kaleyi size bırakacağız. Vire'yi konuşalım.'' ''Konuşalım.'' Şövalyeler şart olarak silahlarıyla beraber güneye gitmelerini teklif ediyorlardı. Barhan Bey kabul etmedi. Barutsuz, susuz bir kale ne işe yarardı? Bu kaleyi alıp içine girmek zaten tuzağa düşmek demekti. İşte buna kendileri bir örnekti. Şövalyeler Barhan Bey'e şartlarını sordular. Onun şartları gayet makul, gayet basitti. Kalede kapalı kalanlar tüfek, ok, kılıç, kama, meç, topuz, kalkan, tüfek gibi ne kadar silahları varsa hepsini bedenlerden aşağı atacaklardı. Barhan Bey bunları sayıp topladıktan sonra kalenin içinde herkesin silahsız kaldığını emniyet getirirse bir şartla canlarını bağışlayacaktı. ''O şart ne?'' diye haykırdılar. ''Silahlarınızın hepsi aşağı atılmadan bu şart söylenilmez.'' Kalede kapalı kalanlar Barhan Bey'in karşısında ümitsiz bir inatla 3 gün daha dayandılar. Geceleri dar kapıdan çıkmaya çalışıyorlardı. Fakat aksi gibi ayın 14'üydü. Her taraf gündüzden daha aydınlıktı. Süvariler dar kapıdan kayan her gölgeyi hemen deviriyorlardı. İçerideki dudaklar kurumuş, cana susuzluk tak etmişti. Cephaneleri de tükeniyordu. Sonlarını, geleceklerini düşünmeye başladılar. Nihayet vire şartını anlamak için silahlarının hepsini kalenin bedenlerinden aşağı atmaya karar verdiler. 4. günün sabahı burcun etrafında ansızın bir ok, yay, kılıç, kalkan, tüfek, meç yağmuru başladı. Bu yağmur 5 dakika kadar sürdü. Yeniçeriler, süvariler, azaplar bu silahları kucak kucak toplayıp tümseğin arkasına taşıdılar. Barhan Bey hepsini dikkatle saydırdı. Denk denk bağlattı. Tam 300 kişinin silahları olduğuna kanaat getirdi. Sonra askerleriyle beraber kalenin kapısına doğru ilerledi. Bağırdı. ''Hepiniz iç avluya toplanın.'' Silahsız düşman kendi dillerinde tekrarladıkları bu emri bir koyun sürüsü usluluğu ile uydu. Barhan Bey yalın kılıç süvarilerle kapıdan girdi. Avlu dolmuştu. İstese şimdi hepsini kılıçtan geçirebilirdi. Ama hayır, ona kafa değil, erzak lazımdı. Şövalyelerle soylular bu tarafa ayrılsın dedi. Parlak zırhlı, tüylü tolgalarının etrafında altınlı siperleri göze çarpan cesur şövalyeler, gümüş tokalı kemerler bağlamış zengin soylular bir tarafa toplandılar. Sayıldı. Bunların hepsi 50 kişiydi. Kumandanınız kim diye sordu. İçlerinden iri, kırmızı sakallı bir adam ilerledi. Yüzü sapsarıydı. Bu meşhur savaşçılardan Petonleç'ti. Uğradığı susuzluk, cephanesizlik engelinden çok vuruşarak namusuyla ölmek olasılığının kalmaması onu bitirmişti. Barhan Bey tercüman aracılığıyla dedi ki, ''Soylularla şövalyeleri rehin gibi karede tutacağım. Sen 250 silahsız askerinle var git, bir ay içinde bana mutlaka 1000 çuval un, 500 kaz evi pirinç, 500 koyun, 200 tulum yağ, 100 tulum peynir, 100 tulum pekmez getireceksin. Bir ay içinde bu istediklerim kaleye gelmezse rehin tuttuğum 50 kişiyi keseceğim. Prens Petonleç daha beter sarardı. Dudaklarını ısırdı. Bu şart felaketin en müthiş tarafıydı. Barhan Bey tercümana, "Sararıyor, sor bakalım, çok susamış mı?" dedi. Petonleç cevap vermedi. Barhan Bey'in emriyle süvariler avlunun ortasındaki kuyuya koştular. Bir kova su çektiler. Kovaya getirince doldurulan kupayı evvela Barhan Bey içti. "Korkmayınız, ne sarnıç ne de kuyu zehirlidir." dedi. "Ben sizi aldatmak için yalnız içine biraz siyah boya attım. Siz tatmaya korktunuz. İnsan ölümden bu kadar korkarsa çok yanılır." Kupayı kumandana verdi. 3 gün susuz duran kumandan kendini uzatılan şeyi reddedemezdi. Artık silahsız esirler kuyunun başına üşüşmüşlerdi. Barhan Bey rehinlerin sol kuledeki taş odaya götürülmesini emretti. Sonra kumandanı alarak cephaneliğe götürdü. Barut çuvallarının üst taraflarını döktürttü. Bir karış aşağılarının kömür tozu olmadığını gösterdi. "Anladın ya, baruta ihtiyacım yok. Ne vakit istersen beni kuşatmaya gel," dedi. 3 gündür kirli renginden korkup tadamadıkları suları kana kana içince biraz canlanan silahsız düşmanlar önlerinde yayan kumandanları, gözleri yerlerde dal kılıç süvarilerin şakaları arasında dar kapıdan ikişer ikişer çıkarak geldikleri tarafa doğru miskin miskin gittiler. Bir ay geçmeden rehin soylularla şövalyeleri kurtarmak için Prens Petonleç için gönderdiği büyük erzak kervanı kalenin önüne yıkıldı. Dolu çuvallar, şişkin kazeviler, ağır tulumlar birer birer içeri taşınıyordu. İç eyaletlerden çok uzaklardaki bu garip kalecik mutlaka kızıl elmayı alacak olan büyük ordunun gelmesini artık birkaç yıl daha rahat rahat bekleyebilecekti. Pembe incirli kaftan. Büyük kubbeli serin divan bugün daha sakin, daha gölgeliydi. Pencerelerinden süzülen mavi mor sincap rengi bahar aydınlığı çinilerinin yeşil derinliklerinde birikiyor, koyulaşıyordu. Yüksek ipek şiltelere diz çökmüş yorgun vezirler önlerindeki halının renkli nakışlarına bakıyorlar, uzun beyaz sakalını zayıf eliyle tutan yaşlı sadrazamın sönük gözleri çok uzak, çok karanlık şeyler düşünüyor gibi var olmayan noktalara dalıyordu. Yürekli bir adam, gerekli paşalar dedi. Biz onun sırmalara, altınlara, elmaslara boğarak gönderdiği elçisine padişahımızın elini öptürmedik, ancak dizini öpmesine izin verdik. Kuşkusuz o da karşılıkta bulunmaya kalkacak. Kuşkusuz. Hiç kuşkusuz. Mutlaka. Kubbe altı vezirlerinin tamamı ile kendi görüşünü paylaştıklarını anlayan sadrazam düşündüğünü daha açık söyledi. O halde bizden elçi gidecek adamın çok yürekli olması gerek. Öyle bir adam ki ölümden korkmasın. Devletinin şanına dokunacak hareketlere karşı koysun. Ölüm korkusuyla uğrayacağı hakaretlere boyun eğmesin. Evet. Hay hay. Çok doğru. Sadrazam sakalından çektiği elini dizine dayadı. Doğruldu. Başını kaldırdı. Parlak tuğları ürperen vezirlere ayrı ayrı baktı. Haydi öyleyse yürekli bir adam bulun dedi. Hoca takımından, Enderun'dan, divandan benim aklıma böyle gözü pek bir adam gelmiyor. Siz düşünün bakalım. Sofu, barışsever, sessiz padişahın koca devletine sessiz küçük bir beyin olan divan düşünmeye başladı. Bu elçi 7 yıl sonra takdirin Yavuz namındaki Yaman sillesiyle her gururunun her cinayetinin cezasını bir anda gören İsmail Safavi'ye gönderilecekti. Şehzadeliğini ata binmekten, cirit oynamaktan, silah kullanmaktan çok kitapla geçiren Bilge Bayezid'in yaratılışı son derece uysaldı. Yalnız şiiri, bilgeliği, tasavvufu sever, savaştan, mücadeleden nefret ederdi. Vezirler sevgili padişahlarının rahatını bozmamayı en büyük görevleri sanırlardı. Bununla birlikte sınırlarda yine kavganın önü alınamıyordu. Bosna, Eflak, Karaman, Belgrad, Transilvanya, Hırvatistan, Venedik seferleri birbirini izliyor. Modon, Koron, Zonkio, Santo Mauro ele geçiriliyordu. Sanki İstanbul Fatihi'nin kararlılığıyla dehası tahta geçer geçmez babasının heykelini gölgesi yere düşüyor diye kırdırıp savaşa girmeye kalkan halefinin zamanında da sönmüyor, sönmez bir alev, bir ruh gibi yaşıyordu. Rahat istendikçe dert çıkıyordu. Hele doğu. Kan içinde ateş, kıyım içinde kıvranıyordu. Yıkılan, sönen Akkoyunlu Hanedanı'nın yıkıntıları üstünde Şeyh İsmail serserisi saltanat kurmuştu. Geçtiği yerlerde dikili ağaç bırakmayan, babasıyla büyük babası Cüneyd'in öcünü aldığı için delice bir gurura kapılan bu kudurmuş şah, akla gelmedik canavarlıklarla sağına soluna saldırıyordu. Kendine sığınanları bile çağırdığı şölende yemekmiş gibi kaynattırdığı büyük kazanları atıp söğüş yapan, yendiği Özbek padişahının kafatasıyla şarap içen bir acımasız şah, dünyada gerçekten eşi görülmemiş bir kıyıcıydı. Bayezid divanının Çelebi, sessiz temiz huylu, dinine bağlı vezirleri onun işkencelerini hatırlamaya dayanamazlardı. Bu kıyıcı bir gün mutlaka bizim sınırımıza da saldıracak, doğu illerini ele geçirmeye kalkacaktı. Bunu herkes biliyordu. Geçen yıl Zülkadriye egemeni Alaüddevle'den nikahla kızını istemişti. Alaüddevle kızını vermedi. İsmail uğradığı bu aşağılamaya öfkelendi. Öc için padişahın toprağından geçti. Savunmasız Zülkadriye topraklarına girdi. Diyarbakır Harput kalelerini aldı. Sarp bir dağa kaçan Alaüddevle'nin oğlu ile iki torunu eline tutsak düştü. Şeyh İsmail bu zavallıları ateşte kızartıp kebap ettirdi. Etlerini kuzu gibi yedi. Böyle korkunç bir şey doğuda yeni duyuluyordu. Savaş istemeyen padişah Ankara'ya Yahya Paşa kumandasında bir ordu göndermekten başka bir şey yapmadı. Bu şah kıyıcı olduğu kadar da kurnazdı. Osmanlı toprağını geçtiği için özür diliyor, birbiri arkasına elçiler gönderiyordu. O zamanlar Trabzon valisi olan Şehzade Yavuz, babası gibi dayanamamış, Tebriz sınırını geçmiş, Bayburt'a, Erzincan'a kadar her yeri yağmalamış, hatta şahın kardeşi İbrahim'i tutsak etmişti. İsmail'in elçisi şimdi bu saldırıdan da yakınıyor, Osmanlı toprağına son akınlarının padişahın devletine karşı değil, sırf Alaüddevle'ye karşı olduğunu tekrarlıyordu. İşte divanda bu kurnaz, bu kıyıcı, acımasız türe diye gönderilecek uygun bir elçi bulunamıyordu. Çünkü kendini Osmanlı Hakanlığı ile bir tutan, hatta bütün doğuda egemenlik kuran bu serseri, karşısında devleti temsil edecek adama kuşkusuz birçok densizlik yapacak, densizliklerine karşılık da bulunanı ola ki kazağa vuracak, derisini yüzecek, akla gelmedik korkunç bir işkenceyle öldürecekti. Sadrazamın sağındaki, deminden beri bir mezar taşı gibi kımıltısız duran kırmızı tuğlu kabuk yerinden oynadı. Yavaş yavaş sola döndü. "Ben tam bu elçiliğe uygun bir adam biliyorum," dedi. "Babası benim yoldaşımdı ama devlet memurluğunu kabul etmez." "Kim?" "Muhsin Çelebi." Sadrazam bu adamı tanımıyordu. Sordu, "Burada mı oturuyor?" "Evet." "Ne iş yapıyor?" "Biraz zengindir, vaktini okumakla geçirir. Tanımazsınız efendim. Hiç büyüklerle ahbaplık etmez, büyük mevkiler istemez." "Niye?" "Bilmem ama belki düşüşü var," diye. "Tuhaf." Ama çok yüreklidir, doğrudan ayrılmaz, ölümden çekinmez. Birçok kez savaşmıştır, yüzünde kılıç yaraları vardır. Bize elçi olmaz mı? Bilmem. Bir kere kendisini görsek, bilmem çağırınca ayağınıza gelir mi? Nasıl gelmez? Gelmez işte, dünyaya minneti yoktur. Şahla dilenci gözünde birdir. Devletini sevmez mi? Sever sanırım. O halde biz de kendimiz için değil, devletini hizmet için çağırırız. Deneyiniz efendim. Sadrazam, o akşam kahyasını Muhsin Çelebi'nin Üsküdar'daki evine gönderdi. Devlet, ulus hakkında bir iş için kendisiyle konuşacağını, yarın mutlaka gelmesi gerektiğini yazmıştı. Sabah namazından sonra sarayının selamlığında, Hint kumaşından ağır perdeli küçük loş bir odada, katibinin bıraktığı kağıtları okurken sadrazama Muhsin Çelebi'nin geldiğini bildirdiler. "Getirin buraya," dedi. 2 dakika geçmeden odanın sedef kakmalı ceviz kapısından pala bıyıklı, iri, Levent, şen bir adam girdi.